Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Günün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye günaydın, 24 Şubat sabahındayız sevgili dinleyiciler. Huzurlu bir çarşamba sabahı diliyorum. Haftanın tam da göbeğindeyiz. Bursa, Kocaeli ve İstanbul'dayız. Her sabah bu merkezlerden sesleniyoruz sizlere. Masada Onur Er var, yeri değişmiyor. Mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. Şimdi doğrudan İstanbul trafiğiyle başlayalım. Dün çünkü bu saatlerde bir beton tankeri, mikseri İstanbul trafiğini mahvetmişti. Ve neredeyse tam 5 saat boyunca İstanbullu çok çekti o trafikten. Ve İstanbul bu sabaha da bir arızayla başladı. Boğaziçi Köprüsü'ndeyiz. Avrupa'dan Asya'ya geçişte bir araç arızası var. Zaten bölgede trafik yoğunlaştı. Kısmen bunun da, bu arızanın da etkili olduğunu özellikle aktaralım. Peki köprü trafiğinde son durum ne? İkinci köprü çok daha sıkışık, böyle söyleyelim. Avrupa'dan Asya'ya geçişte yoğunluk arttı. Asya'dan Avrupa'ya geçişte de yine benzer bir yoğunluk var. Araçların ortalama hızı Avrupa-Asya geçişinde 36 kilometreye kadar, hatta 13 kilometreye kadar düzeltelim, bu şekilde inmiş vaziyette ama sonrasında 36 kilometreye yükseliyor. Diğer köprüye döndüğümüzde Boğaziçi Köprüsü'nde az önce arızadan bahsetmiştim. Zaten bölgedeki trafiği kısmen etkiliyor. Üsküdar katılımı bir hayli yoğunlaşmaya başladı. Hatta şu dakikalarda ortalama hız 22 kilometreye düştü. Barbaros katılımında da bakıyoruz kilometre hızına. Burada da ciddi bir yoğunluk var. Araçlar yer yer durma noktasına gelmiş vaziyette. İstanbul trafiğinde Haliç Köprüsü ile devam edelim. Köprünün özellikle Edirne Kapı köprü istikameti ve sonrası yoğun vaziyette ve bu bir anlamda Boğaziçi Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Ara arterlerde ciddi bir sıkışıklık yok. Özellikle Yeşiköy, Mahmut Bey Gişeler istikameti tamamen akıcı vaziyette. Burada problem yaşanmıyor. Diğer noktalara döndüğümüzde Bağcılar Bayrampaşa ekseni bir hayli sıkışık. Hatta burada hız da neredeyse 20'lere kadar inmiş vaziyette. Diğer yakaya döndüğümüzde Anadolu yakasında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Tuzla istikametinde trafik tamamen akıcı. En ufak bir sorun yaşanmıyor. Ama özellikle Kartal istikametinde sahil yolunun paralelinde yoğunluk yavaş yavaş artmaya başladı. Maltepe Ateşehir yönünde de ciddi bir yoğunluk var. Ortalama hız 12 kilometreye düşmüş vaziyette. Diğer yollar tercih edilebilir. Yani Anadolu Otoyolu gişeleri üzerinden Ataşehir ve Ümraniye güzergahı takip edilebilir ama Ümraniye'ye girmemekte fayda var. Çünkü ikinci köprüye doğru trafik yoğunluğu katlana katlana artıyor. Ortalama hız 19 kilometreye kadar düşmüş vaziyette. Sabahın ilk ışıklarından itibaren İstanbul trafiğinde son durum böyle. Diğer güzergahlarda neler var? Küçükçekmece Avcılar istikametinde yoğunluk artmaya başladı. Ters istikamette ise, yani Avcılar'dan gelen trafik ise yine yoğun vaziyette ve 22 kilometre hızla geçilebiliyor. Çobançeşme'ye kadar Küçükçekmece'den itibaren problem yok. Her iki yönde de yok ama sonrasında Çobançeşme Boğaziçi Köprüsü çıkışına kadar diyebileceğimiz bir uzun çizgide yoğunluk hali devam ediyor. Sahil yolu kısmen tercih edilebilir ama özellikle Ataköy mevkiinden uzak durmakta fayda var. Çünkü burada da araçlar durma noktasında, sonrasında açılıyor. Yer yer sıkışmalar var ama Sarayburnu'na kadar akan bir İstanbul trafiği olduğunun altını çizelim. Tablo böyle. Şimdilik tek arıza var. Umarız bunun da sınırlı kalır. İstanbul trafiğini tabii ilerleyen bölümlerde aktarmaya devam edeceğiz. Hadi doğrudan şimdi İstanbul'un da ötesine geçelim. Edirne ötesine geçelim. Dışarıdan ilginç bir ateşkes haberiyle devam diyelim.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya haberleri. Şimdi dünya haberleri.
Efendim Suriye'de galiba kısmen nefes almaya başladık. Çünkü dile kolay 13 ülkenin işte uçaklarının Suriye semalarında dönüp dolaştığı, hatta Suriye'nin enteresan bir sevr algısı yaşadığı, sendromu yaşadığı bambaşka bir ortamdayız. Amerika ve Rusya zaten ikisi anlaşırsa Suriye probleminin kafadan çözüleceği yorumları vardı. Yani uzmanlardan sıklıkla bunu takip ederdik, dinlerdik. İki aktör yan yana geldi ve 27 Şubat'tan itibaren, yani işte bugün ayın 24'ü, 3 gün sonrasında Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan geceden itibaren Suriye'de silahlar susuyor. En azından bu şimdilik önemli. Çünkü sanıyorum bu aşamaya yıllar sonra ilk kez geçiriyor. Suriye Devlet Başkanı da Beşar Esad da konuyla ilgili konuştu. Ateşkes kararına tabii ki uyacağız dedi. Hatta 13 Nisan'da seçim var dedi Esad. Şimdi devlet başkanlığı seçimlerinin 4 yılda bir yapıldığını belirtelim Suriye'de. En son seçimler 2012 yılında yapılmıştı. Bizde yazılanların aksine çok ciddi bir siyasi tabandan beslendiği için Beşar Esad ve ciddi bir halk desteği de aldığı için zaten ayakta durduğunu belirtelim ve o dönem yine devlet başkanı seçilmişti ve Esad tamam dedi. Ardından da seçime işaret etmiş vaziyette. Peki ateşkeste neler yaşanacak? Şimdi Cuma gününü Cumartesi gecesine, sabahına bağlayan gece yürürlüğe giriyor. Silahlar susmak zorunda. Kabul eden taraflar zaten bunu ya Amerika'ya ya da Rusya'ya iletecek. Yani biz de bu işte varız diyecek. Ama IŞİD ve El-Nusra konusunda tüm taraflar net bir şekilde kararlı. Bu adamlara ateşkes işlemeyecek. Yani bu gruplar sıklıkla vurulacak. Cumartesiden itibaren tüm gruplar saldırılarına son verecek ve Suriye'deki tüm güçler kuşatma altındaki kentlere insani yardıma da izin vermek zorunda. Yani ben ateşi kestim ama ben buraya tır sokmam deme lüksünüz yok, hatta böyle bir açılımınız söz konusu değil. Tabii bizi bağlayan tarafı da var. Şimdi Türkiye birkaç gündür, hatta haftadır diyelim biz ona, YPG'yi bombalıyor top atışlarıyla. O bölgede Kürt koridorunun kurulmasına izin vermiyor. Tabii Türkiye'nin de buna son vermesi gerekecek. Ateşkesi denetlemek yine Rusya ve Amerika'ya düşecek. Her iki aktörün başkanlığında bir görev gücü oluşturulacak ve kamu kuruluşları basında bu süreci doğrudan bölgeden, yani sahadan takip edebilecek. Amerika'dan Türkiye'ye bir çağrı geldi, bir uyarı niteliğindeydi. Mark Toner konuştu, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Anlaşmayı kabul edip etmemek her ülke ve grubun kendi kararıdır. Biz Türkiye'nin de top atışlarını durdurduğunu görmek istiyoruz dedi. Yani artık YPG'yi vurma mesajıydı ve dışarıda ateşkes ve Türkiye'nin konumu üzerinden Suriye'yi sanıyorum YPG'yi yine konuşmaya devam edeceğiz. İçeri dönelim. İçeride tabii dün salı toplantıları vardı. Kürsülere yerleşti liderler. Her birinin gündeminde tabii doğrudan Ankara saldırıları vardı ve önce ana muhalefetle başlayalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi hem Başbakan'ı eleştirdi ve Ankara saldırısı gündemdi.
Bomba patladıktan sonra hemen apar topar yıldırımız ile isim veriliyor. Şu kişi Suriye vatandaşı, geldi bombayı attı, şu terör örgütüne mensup kişi diye çıkıp açıklama yaptılar. Büyükelçileri çağırdılar. Dediler ki bakın bunu şu terör örgütü yaptı. Suriyeli birisi yaptı. Biz doğruyu nereden öğrendik? Terör örgütünün yaptığı açıklamadan öğrendik. Bombayı patlatanın babasından öğrendik. O benim çocuğumdur diyor. En sonunda DNA testleriyle tespit edildi. Bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı kendi halkına doğruları söylemezse, onları kandırmaya kalkarsa ve gerçek ortaya çıktığı anda hala koltuğunda oturursa bu millete saygısızlıktır.
Devlet Bahçeli de ayaktaydı, hatırlarsınız. Özellikle Anjou'ya olduktan sonra zaten MHP lideri ciddi bir sağlık problemi yaşamıştı. Hatta grup başkan vekili kürsüde yerini almıştı. Sonrasında Devlet Bahçeli daha net görüntü vermeye başladı. Önce hükümeti, istihbaratı ve emniyeti eleştirdi. Yani önce eleştiri geldi Devlet Bahçeli'den, ardından da terörle mücadele konusunda destek Bahçeli konuşuyor.
Bir terörist ülkemize girip bomba yüklü bir aracı Ankara'ya kadar taşıyabiliyorsa karşımızda büyük bir sorun var demektir. Bu istihbarat nerededir? Bu emniyet ne iş yapmaktadır? Sayın Davutoğlu, gerekirse Kandil'e gidin, yakın. Gerekirse Suriye'nin kuzeyine yıldırım gibi saplanın.
Ve hükümet kanadıyla devam edelim. Başbakan konuştu dün Ahmet Davutoğlu salı toplantılarında. O da kürsüde yerini aldı. Ankara saldırısı zaten hani dün Türk siyasetinin ana gündem başlığıydı. Yani doğrudan ilk sıraya doğal olarak yerleşti. Ankara saldırısının PKK-YPG işbirliğiyle planlandığını tekrarladı. Bunun üzerinde durdu Davutoğlu'nun sözleri.
Saldırının ardından her türlü tedbir alınmış ve soruşturma büyük bir titizlikle yürütülerek büyük ölçüde sonuca bağlanmıştır. 21 kişilik bir terör şebekesini ortaya çıkarmış ve bu kişiler tümüyle yakalanmıştır. Kanıtlar çok açık ve net, ortada su götürmez bir gerçek var. Bu olay PKK-YPG işbirliğiyle planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu saldırının sorumluluğunu terör örgütü PKK'nın alt bir örgütünün üstlenmesini bu yüzden istediler. Buna karşılık bizim sağlam kanıtlarımız, belgelerimiz ortada. KCK'sı, PKK'sı, YPG'si, PYD'si, TAK'ı, PEJAK'ı, şusu busu, bunların hepsi aynı terör yapılanmasının farklı isimleridir.
HDP kanadıyla devam edelim. Selahattin Demirtaş kürsüdeydi. Hükümetin açıkladığı yeni güvenlik tedbirlerinin güvensizliğe neden olduğu görüşünü dile getirdi. Demirtaş konuşuyor bu defa.
Yarattıkları güvenlik anlayışı, güvenlik konsepti ülkede artık tam bir güvensizliğe dönüştü. Hiçbir şehrin güvenliği yok. Turizm meselesinde tam olarak niye tedbir alıyorsunuz? Bu tedbirlere neden gerek var? Onları açıklamıyor mesela. Kışın Rus uçağını düşürdüğünüzde yaz olacağını bilmiyor muydunuz? Yaptıkları bütün hatanın faturasının maliyetini yine halka çıkarıyorlar. Şimdi nasıl sağlayacakmış güvenliği? Ankara'nın 7 tomasını 70'e çıkarmışlar. Nedir tomanın açılımı? Toplumsal olaylara müdahale aracı. Toplumsal olaylar çıkıyor, daha da çıkacak, bunun da farkında. Öyle işi de teröre karşı bir tedbir falan değil.
Üç kadın, Türkiye'nin konuştuğu, son dönemde konuştuğu üç kadın sevgili dinleyiciler. Biri EFB, bir diğeri Selma Civek, bir diğeri ise Canser K. Ne birbirlerini tanıyorlar ne de kaderleri, daha doğrusu hayatları birbirine benziyor ama buluştukları nokta maalesef finalleri fazlasıyla benzer vaziyette. Hangisinden başlamak lazım bilmiyorum ama Selma Civek'i konuşalım çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi sarstı. Yani Türkiye kendine gel mesajı verdi ve cezayı kesti. Şimdi 38 yaşında Selma Civek. Kendisine sürekli şiddet uygulayan, hatta şöyle diyelim, kendisini sürekli döven kocasını defalarca Ankara'ya şikayet ediyor. Devlet ne olur bana sahip çık diyor, kadın çığlık atıyor. Dayaktan kurtulmak için bir dönem sığınma evinde de kalıyor kadın. Ve tutuklanan koca kısa süre sonra serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldıktan sonra tahmin ediyorsunuz ne olduğunu. Ve Selma Civek bundan 5 sene önce devlet koruması altındayken İzmir'de, Dikili'de, sokakta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülüyor. Katil ardından müebbete çarptırılmış. Yani iş işten geçme cezası diyorum ben buna. Ve Selma Civek'in 3 çocuğu devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne doğal olarak şikayet ediyor. Çünkü güvendiğimiz devlet, inandığımız Ankara annemi koruyamadı diyor. O aileyi, o çocukların feryat figanını tahmin ediyorsunuz. Yıkılan bir aile, hani baba düşünebiliyor musunuz hapiste, anne mezarda ve diğer tarafta çocukların ömür boyu yaşayacağı travma. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaşam hakkını koruyamadığı için doğrudan bizi suçlu buluyor. Devlet şimdi Selma Civek'in çocuklarına 53 bin euro ödemek zorunda. Hani işin parasını veya hani tazminatını bir tarafa bırakın. Bu Ankara'nın ciddi ciddi bir ayıbı, koruyamama zafiyeti. Böyle bir problemi var ve bizim parayla zaten şimdi 156 bin liralık bir ödeme yapmak durumunda. Ayım dahi yetmiyor. Bazen bu cezalar dahi açıkçası kadını korumaya yetmiyor. Onlardan biri EFB. 19 yaşında hiçbir suçu yok. Suçu tırnak içinde gece eve dönmesin. Hani böyle enteresan bir mevzu. Bunu savunan arıza adamlar da var. Sosyal medyanın aslında iot gibi herkesin fikrini, cismini, seciyesini ortaya koyan müthiş bir tarafı da var. En azından bunları görebiliyoruz. Kimin sapık olduğunu, kimin arıza bir zihne sahip olduğunu, kimin potansiyel olduğunu müthiş yansıtıyor. Şimdi üniversiteli kız 24 Ocak gecesi, bundan bir ay önce gece 3'te İstanbul'un ortasında, Kadıköy'ün ortasında, Bağdat Caddesi'nin ortasında tecavüze uğradı. Minibüsten indi, evine yürüyordu. Kızın suçu buydu, evine yürümesiydi ve kızı izleyen servis şoförü Cengiz A bıçak zoruyla kuytu bir yerde genç kadına tecavüz etti. 65 lirasıyla cep telefonunu da aldı ve savcı dün tutuklu sapığa 33 yıl hapis cezası istedi. Yani davanın seyri şimdilik böyle ilerliyor. Ve bir diğer kadını konuşalım. Kayseri'de liseli Cansel K. geçen hafta polis babasının tabancasıyla intihar etti ve bir anda gerçek tam anlamıyla ortaya çıktı. Arkadaşları Cansel'in matematik öğretmeni Bayram Öğün'ün cinsel istismarına uğradığı için intihar ettiğini söyledi. Zaten savcılıkta özellikle sosyal medyada o yakın dostların, arkadaşların ki liseli dayanışmasının mesajlarını doğal olarak takip etti ve buradan galiba çok şey ortaya çıktı. Çünkü kız bağıra çağıra intihar etti. Yani bayıla bayıla, feryat figan halinde ölümü tercih etti. Evli ve iki çocuk babası Bayram Ö de şimdi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumda. Okul yönetimi zaten bu skandalın bakmayın baş sorumlusu matematik öğretmeni kadar okul yönetimi bir anlamda ve dün görevden alındı. Olay protesto edildi. Siyasi partiler, hani sadece bir iki partinin de adını çıkarmak istemiyorum, siyasi hareket de oradaydı ve Cansel'in okulunun önüne doğrudan karanfil bırakıldı. Duyun sesimizi dendi. Bu intihar değil, bu kolektif bir cinayettir vurgusu yapıldı. İşte Türkiye'nin konuştuğu üç kadının dramı ve finali böyleydi.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Türkiye günaydın, saat 7.47 sevgili dinleyiciler. Sabah sabah biliyorum biraz tadınızı kaçırıyoruz ama gündem bu. Maalesef değiştiremiyoruz. Hani deve kuşu misali kafayı kuma da gömemiyoruz. Ortada kum yok çünkü, böyle bir durum da yok. Şimdi dolar dün 2 lira 93 kuruşa düştü. Biraz da rakamlarla gidelim. Euro 3 lira 23 kuruşa düştü. Altının gramı 115 lira, o da düşüşte ve borsa ise günü 75 binin üzerinde yükselişte kapamış oldu. Doları yanlış söyledim galiba. 3 değil, 2 lira 93 kuruş. Hani bunu düzeltelim ve böyle bir hareketi var. Dün tabii gözler merkezdeydi. Bankanın para politikası kurulu toplandı. Şubat ayı toplantısında faiz oranlarında beklendiği gibi en ufak bir değişikliğe gidilmedi. Yani sabit tutuldu ve şimdi Mart'ta da zaten toplantı var ve o Mart toplantısında da faize dokunulmaması esas gibi. Yani yine sabit seyredecek gibi. Enteresan konular yine sanıyorum gündemde yerini alacak. Şimdi Türkiye-Rusya arasında yaşanan gerilim, bunun bize, kendimizi kandırmayalım, ciddi bir yansıması var ve başladı bu. Yani şimdiden rezervasyon iptalleri %80'i aştı. Böyle bir kötü tablo var. Canımızı sıkabilecek bir tablo var. Ve Türk turizmi ciddi bir darbe yiyecek bu yaz. Başbakan Ahmet Davutoğlu sektörü destekleyici bir plana imza attı. Hani buna master planı da denilebilir. Turizmi kurtarma planı denilebilir belki. Ve Davutoğlu'nun Rus turist sayısında azalma beklemiyoruz tespiti vardı. Bu tartışılabilecek bir tespit. Sektörden destek geldi. İş adamı Fettah Tamince konuğumuzdu. Arkadaşlarımızdan Neval Aldırmaz Tamince ile röportaj gerçekleştirdi. Birbirimizden vazgeçmemiz dedi. Fettah Tamince doğrudan Rusya ve Türkiye kanatlarını vurgulayarak birbirimizden vazgeçmemiz zaten mümkün görünmüyor dedi o sözler.
Birincisi Türkiye Rus ziyareti için son derece önemli bir ürün. Artık hani ülkemizi son 10 yıldır, 15 yıldır sürekli tercih eden ve neredeyse kendi yazlıkları olarak gören çok fazla tüketici var ya. Dolayısıyla bir ürünümüzden vazgeçmemiz çok kolay değil. İkinci bir şey, Türk ürünü yani fiyat ve kalite anlamında baktığınızda yazın Akdeniz çanağında rakibi olmayan bir ürün. İnsanlar 400-500 dolara bir hafta, 10 gün Antalya'da çok güzel tesislerde uçak dahil tatil yapıyordu. Bu öyle çok rahat başka yerde karşılanabilecek bir şey değil. Yani bir ürünümüze çok güveniyoruz.
Mutlu muyuz acaba? Türkiye'de mutlu muyuz? Bazen bu soruyu kendime çok sorarım. Yani ne derece mutluyuz? Hani mutsuz değilim ama dediğiniz noktada mutluluk dereceniz, kerteniz acaba nasıl bir çizgi ortaya koyuyor? Bazen inanın bu sorunun cevabını vermek şu iklimde zor. Çünkü ne kadar apolitik bir tavrınız dahi olsa şu gündemden uzak durmanız, örneğin Ankara'daki o saldırıdan veya bir saldırıdan uzak durmanız, terör hadisesine arkanızı dönmeniz pek de mümkün değil. Çünkü iliklerinize kadar etrafınızda, kendi hayatınızda, evinizin içindeki o haleti ruhiyede kısmen hissediyorsunuz. Yani apolitik olma lüksünün dahi kalmadığı enteresan bir Türkiye iklimi var. Şimdi TÜİK, yani bizim istatistik kurumu, enteresan bir araştırmaya imza atmış. Yaşam memnuniyeti denmiş. 2015 sonuçları. Bilmiyorum yani rakamlar belki mutlak şekilde sahada başka başka çalışmalar yapılmıştır. Sonuçta ortada bir emek var. İhanet etmeyelim ama bazı rakamlar biraz düşündürdü beni, pek de inandırmadım. Şimdi mutlu olduğunu söyleyenler Türkiye'de %50'nin üzerine çıkmış vaziyette ki halkın %57'si ben mutluyum arkadaş demiş. En yüksek mutluluk oranı %63 ile 18-24 yaş grubundaymış. Yani bu bana enteresan geliyor ki o gençlik bu ortamdan fazlasıyla dertli. Yani bugün sosyal medyayı açtığınız zaman gençliğin sadece bırakın hani terörü falan, genç işsizlik denilen mevzunun dahi bir anlamda gündemde olduğunu biliyorsunuz ve gençlerin canına tak ettiren bir hadiseye dönüştüğünü de biliyorsunuz. Zaten kendi özel hayatları çıkmazları da var. En düşük mutluluk oranı %52 ile 45-54 yaş grubunda belirmiş. Evlilerle bekarlar arasında bir değerlendirme yapılmış. Evlilerin hemen hemen %60'ı ben mutluyum demiş. Bekarlarda bu oran %49'a kadar düşmüş. Ve halkın %75'i, işte burası koca bir muamma, zerre kadar da tatmin etmeyen bir rakam bu. Halkın %75'i ben gelecekten umutluyum demiş. Böyle bir inancı olduğunu dile getirmiş. Böyle bir iklimden, böyle bir komşular deryasından ve böyle bir Türkiye'den şu aşamada ne derece umutluyuz? Gerçekçi olmak lazım. Umut galiba hepimizin ekmeği gibi. Efendim İstanbul'a devam edelim. Dünyanın yaşanacak 122. şehri seçilmiş. Şimdi Amerika merkezli bir danışmanlık şirketi var. Mercer yaşanılacak kentler listesini belirliyor. Galiba her sene belirlenen bir liste bu. İstanbul bu sene 122. sıraya kaymış. Yani yaşanılacak yer babında bizim devasa kent, dünyaya meydan okuyan kent bayağı gerilerde. Bağdat son sırada. Hatta neredeyse en beter kent ilan edilmiş. İlk ona baktığınız zaman zaten Avusturyalılar Viyana'yı kimseye kaptırmıyor. İsviçre'de işte Zürih ikinci sırada. Yeni Zelanda'da Auckland ilk üçe yerleşmiş. Düsseldorf daha önce de altıncı sıradaydı, yine altıncı. İşte Münih, Vancouver gibi şehirler var. Frankfurt Almanya üç şehir sokmuş. Yani Suriyeli göçmenin, mülteci dramının ortasındaki o insanların Almanya'yı neden boşuna tercih etmediğini de yansıtan bir liste. Dolaylı olarak Cenevre 8. Kopenhag 9. ve Sydney 10. Biz ise maalesef 122'lere kadar kaymış durumdayız. 7.54 saat, gelin biraz müzik dinleyelim. Hemen ardından meteorolojiye soralım, acaba bugün hava nasıl olacak?
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Dry spell, Jimmy Rogers on the lick drum.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, İstanbul günaydın. Hemen trafikten iki notu aktaralım. Biri Boğaziçi Köprüsü üzerindeydi. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte bir araç arızası vardı ve bölgedeki trafiği etkiliyor zaten. Ona az önce hal eklendi. Bayrampaşa yönünde de bir araç arızası var. Bu da trafiği kısmen etkilemiş vaziyette. Yolun durumu böyle. Peki havanın durumunda neler var? Meteoroloji.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Muhtemelen yine soğuk olacak ve meteoroloji mühendisi İlker Koç şu an telefonun diğer ucunda. İlker Bey günaydın.
Günaydın efendim, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Havayı sorsak size neler anlatırsınız?
Önümüzdeki günlerde tüm yurtta sıcak hava etkili. Bugün İstanbul'da parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağış bekliyoruz. Güneyleri rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının 18 dereceye kadar ulaşmasını, mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz. Yurt geneline baktığımızda yurdun doğu kesimlerinde devam eden yağış elev olarak yurdun batı kesimleri sabah saatleri itibariyle yeni bir yağışla ön etkisine girdi. Bu yağışlı hava ile birlikte Doğu Anadolu bölgesinin doğusu ile Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de bugün yağış beklentimiz var. Yağışlar, yağmur ve sağanak Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Önümüzdeki günlere baktığımızda ise İstanbul'da önümüzdeki günlerde de yarın da hafif sağanak yağış beklentimiz var. Yarın hava sıcaklığında İstanbul'da 5-6 derecelik bir azalma söz konusu. Bugün 18 derece olan hava sıcaklığının yarın 12 derece civarında olmasını bekliyoruz. Cuma ve hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklığı tekrar 17-18 derece civarında mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü de İstanbul'da kısa süreli bir sağanak yağış geçişi söz konusu. Diğer günlerde ise İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Parçalı, az bulutlu, sıcak bir hava genel itibariyle İstanbul'da etkili.
Yağışa kaldığımız yerden devam diyelim. Saat 8, şimdi radyonuzda haber zamanı ve Neval Adırmaz sizlerle.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye, 24 Şubat sabahındayız. Geçtik ikinci perdeye. Şimdi huzurlu bir çarşamba sabahı dileyelim. Böyle başlayalım güne ve gelin sizi herhalde son iki günde en fazla konuştuğumuz habere götürelim şimdi. Efendim, Ankara Savcılığı, intihar bombacısı terörist Abdülbaki Somer için Van Camii'nde, Esentepe Camii'nin altında taziye evi açıp PKK propagandası yapılmasına soruşturma başlattı. Hatırlayacaksınız, Van Milletvekili HDP'li vekil 27 yaşındaki Tuğba Hezer o taziye evinde yerini almıştı. Hatta camide yerini almıştı. Polis taziye evini bastı. Duvarda asılı terör örgütü amblemleriyle, yani PKK amblemleriyle teröristin fotoğraflarını söktü. Teröristin ağabeyi, imam ve iki cami görevlisiyle beraber toplam 11 kişi gözaltına alındı. Özellikle dün siyaseten sarı toplantılarında enine boyuna bu konu tartışma konusuydu. Bayağı tepki de çekti. Başbakan Davutoğlu, bir intihar bombacısının taziyesine katılmak insanlığa karşı yapılabilecek en büyük suç ve ihanettir dedi. Özellikle Türk siyaseti ihanet kavramında birleşti.
Eli kanlı bir katilin taziyesine katılmak insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir. Milletimizin yasıyla, onuruyla dalga geçiyorlar. İsteyerek ve bilerek provokasyon yapıyorlar. Açıkça bu ülkede çatışma çıkarmanın gayreti içindeler. Türkiye bu oyuna gelmeyecek ama hukuk içerisinde bunların hesabını da birer birer hepsinden soracak.
Dün CHP'nin de tepkisi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Teröristin taziyesine gitmek ülkeye ihanettir. Parlamentoya geleceksin, devletten aylık alacaksın, namus ve şeref üzerine yemin edeceksin. Sonra teröristi ödüllendirir gibi, terör eylemini özendirir gibi taziyeye gideceksin. Kınıyoruz dedi ana muhalefet lideri. Yani dün hemen hemen 3 partiden de doğrudan bu taziye ile ilgili bir Tuğba Hezer tepkisi vardı. Ve bu defa CHP'nin kısa yorumu.
Teröristin taziye çadırına gitmek doğru değildir ve bu ülkeye ihanettir. Asla kabul etmiyorum.
MHP ile birazdan devam edeceğiz ama dün HDP kanadı kendini savundu. İdris Baluken bunu tarihi örnekleriyle savunmaya çalıştı. Bilmiyorum ne derece tatmin edecek sizi ama hakikaten enteresan bir açıklamaydı. Baluken konuşuyor. İdris Baluken'in hemen ardından özellikle MHP kanadına geçelim tabii. MHP lideri HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını da istedi. Önce Baluken'i dinleyelim, şimdi onur işaretini verdi, ardından Bahçeli.
Taziye kültürü geride kalanların acılarını paylaşma üzerine yüzyıllardır bu coğrafyada olan bir kültürdür. Bir insan ölünce üzerindeki hüküm kalkar, kim olursa olsun vekillerimiz açısından bulundukları bölgede geride kalan kişilerin yasına gitmek, o aileyi ziyaret etmekte herhangi bir beis görmedik.
HDP'li sözde milletvekillerinin dokunulmazlıkları başta olmak üzere her caydırıcı önlemi aşama aşama alın. Milliyetçi Hareket Partisi bunları yaparsanız demokratik eleştirileri saklı kalmak kaydıyla her zaman destekçiniz, her daim arkanızdadır.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Efendim, Cimbom İtalya'da Galatasaray şimdi Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Lazio ile karşılaşacak. Konuşacak tabii, bir taraftan böyle de söylemek lazım. İletişim kuracak onlarla. İtalya'ya gitti bizimkiler ve 20 kişilik bir kafile. Tedavisi devam ediyor Sinan Gümüş'ün. İşte ismi UEFA listesinde bulunmayan Lines, henüz hazır olmayan Hamit'in yanı sıra Tarık Çamdağ da zaten yer almadı. Mustafa Denizli maçla ilgili konuştu. Buradaki maç sonrası bizi başarıya götürecek skorun ne olduğunun da farkındayız. Bütün hazırlıkların içinde bunlara da çalıştık. Perşembe günü zorluk derecesi yüksek bir maç bizi bekliyor vurgusunu yaptı. Denizli'yi konuşalım, Denizli'yi dinleyelim. Ardından enteresan bir soru soruldu. O soruyla devam edeceğiz.
Ne yapacağımızı biliyoruz. Yani buradaki maç sonrası bizi orada başarıya götürecek olan skorun ne olduğunu da biliyoruz. Bütün hazırlıklarımız için içinde bunları da çalıştık. Yani Perşembe günü ciddi bir zorluk derecesi yüksek maç bizi bekliyor. Keza rakibimizi de bekliyor. Biz Galatasaray olarak bu tür maçlara yıllardır alışığız. İnşallah Perşembe günü de böyle bir 90 dakika yaşayacağız. Yani Galatasaray mücadelesini, oyun anlayışını biraz daha iyiye götürüyor. Dolayısıyla bu da bizim için fevkalade olumlu bir hadise.
Mustafa Hoca güzel konuşuyor. Şimdi diyor ki Galatasaray olarak bu tür maçlara yıllardır alışığız. Zaten bunda hani sorgulanacak bir mevzu yok. Hoca klasiğin de aslında altını çizmiş ama Mustafa Hoca böyle bir Galatasaray'a alışık mı? Bunun cevabını iyi biliyorsunuz. Dün peki hangi soru soruldu? Şimdi eyvah Rus hakem demeye başladı Türk basını. Hakikaten bu da enteresan bir vurgudur. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda şimdi Lazio Galatasaray maçı oynanacak. İlk maç 1-1 bitti. Tabi avantaj Lazio kanadında ve Rusya Futbol Federasyonu'ndan Vladislav Bezbarodov yönetecek mücadeleyi. Şimdi Rus-Türk ilişkileri derin dondurucuda. 24 Kasım'dan itibaren buzluğa soktuk bu ilişkileri ve düşürülen Rus jeti üzerinden zaten gerim gerim gerilen siyasi ilişkiler, askeri kopuş daha aklımıza gelebilecek bir dizi konu var. Sektörel bazda işte turizm, koca ekonomi, ambargosu, şusu busu daha birçok şeyi konuşuyoruz ama işin futbol ayağı biraz bundan etkileniyor mu? Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova takımları iyi örnekler sundu. Yani bu aşamada problem yaşamadık. İşin gerçi Moskova kanadı var. Belki Moskova'daki maçı bilmiyoruz ama şu aşamada Rus hakem üzerinden Mustafa Hoca'ya enteresan bir soru soruldu. Eyvah hakem Rus vurgusuydu bu. Bakın nasıl cevap geliyor.
Hocam maça Rus hakem atandı. Türkiye ile Rusya arasında bir sıkıntı var. Bu maçı etkileyecek mi sizce?
Onu bilmem. Onu hakeme sormak lazım. Onda sıkıntı olur mu? Bizde olmaz.
Bu adamı bu yüzden seviyorum işte. Kesinlikle atlamıyor sevgili dinleyiciler ve kesinlikle milletin ihtiyaç duyduğu o malzemeyi bu adamlara vermiyor. Şimdi devam edelim. Cezayı hak etmiyoruz diyor Galatasaray Başkanı. Dursun Özbek konuştu. Dün UEFA yetkilileriyle görüştü. Cimbom ifade masasında böyle söylenebilir. Savunmaya geçti. Toplantı sonrası çabamızı gördüler. Ceza vereceklerini düşünmüyorum dedi. Neyin cezası? Biz önce konuyu hatırlatalım. Şimdi Galatasaray ile UEFA arasında finansal fair play anlaşmazlığı var. Yani UEFA diyor ki sen benim mali kriterlerimi gözetmedin, arka plana attın, şimdi sana ceza vakti, neden bunu yaptın, gel bana bir anlat dedi. Ve İsviçre'nin Nyon kentinde o görüşme trafiği başladı. UEFA genel merkezinde tam 2,5 saat süren bir görüşme. Hakikaten bu bir ifade gibi. Yani Dursun Özbek Galatasaray'ı anlattı, tabloyu anlattı, Drogba'ları, zamanında alınan Snyder'leri, bunları tek tek anlattı. İşte Eşref Alaçayır, genel sekreter İşbecer, yönetim kurulu üyeleri oradaydı. İşte ünlü avukat Jean-Louis Dupont oradaydı. Ve şimdi Galatasaray'ın 1+1 yıl Avrupa'dan menü isteniyor. Yani Avrupa'ya gidemeyeceksiniz mesajını veriyor. Zaten Şubat sonunda da savunmanın ardından o karar açıklanacak. Peki başkan neler söylüyor? Gelin bu defa yaptığı NTV mikrofonları ne yaptı? O açıklamayla devam edelim.
Daha evvel biz buraya geçmiş yıllarla ilgili bilgileri aktarmak için gelmiştik. O konular üzerinde buradaki hakimler kuruluna tekrar çok son derece güzel, son derece açıklayıcı bilgiler verdik. Neden bunlar oluştu? Bir de ne yapılması gerekiyor? Şimdi burada Galatasaray'ın savunması diyeceğim, son derece net görüşler üzerinden duruyor. Dolayısıyla tabii hakimler kurulunun vereceği bir karar. Onların kararlarına saygılıyız. Ama burada iki etap olduğunu da dikkatten kaçırmayalım. Çünkü hakimler kurulunun vereceği kararın kasa götürme şansımız da var. Onun için burada her iki tarafın da birbirini gayet iyi anladığını, Galatasaray'ın çok önemli bir marka olduğu zaten vurgulandı, onların da bilgisi dahilinde. Dolayısıyla onların bütün bu ortaya koyduğumuz düşünceler, ortaya koyduğumuz deliller şeklinde onları da yorumlayacaklarını düşünüyorum. Ve onların kararını bekleyeceğiz. Yani aşağı yukarı bir hafta içinde karar verecekler. Dediğim gibi buradan olayı kasa taşımak mümkün. Ama inşallah ona gerek kalmaz.
Futbol ne enteresan. Ünal Aysal'ın cevaplaması gereken soruyu aslında Dursun Özbek cevaplıyor ve hatta Dursun Özbek savunmasını dinlemiş durumdayız. Devam edelim. Hatta hadi bırakalım futbolu bir tarafta. Doğrudan voleybola ve basketbola geçelim. Çünkü bu akşam hakikaten bir Türk gecesi yaşanacak. Bir tarafta Pınar Karşıyaka Galatasaray maçı keyifli geçecek, kıyak geçecek. Diğer tarafta Vakıfbank Eczacıbaşı. YULEP Basketbol Avrupa Kupası ve Denizbank Voleybol Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi. İki Türk takımı bugün kozlarını paylaşıyor. Erkekler de basketbolda Avrupa Kupası son 16'da Pınar Karşıyaka Galatasaray Odea Bank'ı ağırlayacak. Yer İzmir. 7'de başlayacak Karşıyaka Arena'da ve TRT Spor'dan maç naklen. Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde voleybolda da 12'li playoff turu maçı var. Rövanş maçı bu. Vakıfbank Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak. Burhan Felek'te maç. 7'de başlayacak bu maç. Ve D-Smart Spor'dan da naklen yayınlanacağını belirtelim. Hadi enteresan bir gerilim haliyle devam edelim. Efendim dün salı toplantıları vardı ama salı toplantıları dışında gerim gerim gerilen bir genel kurul da vardı. Şimdi HDP'nin sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili Efkan Ala yani İçişleri Bakanı hakkında verdiği gen soru önergesi. Görüşmeler zaten tamamen gergin geçti. Sonuç üzerinden de bir gerilim koptu. Genel kurul bunu reddetti. Yani gen soru önergesi reddedildi ve Ertuğrul Kürkçü Adeta fitili şu sözlerle ateşledi, konuşuyor.
Ben soruma cevap istiyorum. 15 bin kişiyi öldürecek Kürkçü. Misiniz, öldürmeyecek misiniz?
Sayın
bu
Kürkçü,
soruya cevap vereceksiniz. Kaçamazsınız bundan. Keşke çamur olsaydı. Keşke kan olmasaydı üzerinizde. Ama bileklerinize kadar kana bulandınız.
Bunu AK Partililere söyledi tabii Kürkçü. Keşke üzerinizde çamur olsaydı, kan olmasaydı. Tabii bu sözler çok ağır, çok sert bir giriş oldu. Ardından da AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan kürsüye çıktı. Doğrudan bu değerlendirmeye bir cevap niteliği taşıyordu ama gerilen bir kürsü üzerinden işte o cevap.
Ben değil, biz 317 AK Partili vekil sizin o etek giyen erkek arkadaşına benzemez. Biz 317 arkadaş sizin bağırmanıza korkmayız, bağırmayacaksınız. Burası Kandil değil, kana bulanmışız. Kimin kana bulandığını gördünüz. Bütün riskleri üzerimize aldık. Baldıran zehir dedik. Bu ülkede kan akmasın dedik. Sivil siyaset öne çıksın dedik. 150 yıllık sorun masaya yatırdık. Ne yaptınız? Eskadak geri oldunuz.
Bayağı aslında ciddi ciddi bir savaş hali vardı aslında içeride, enteresan bir gerilim hali vardı. Tabii Efkan Ala hakkında verilen bir gen soru olunca acaba Ala neler söyleyecekti? Son olarak kürsüye İçişleri Bakanı çıktı, o konuşuyor.
Biz vatandaşların her türlü durumunu dikkate alarak bu mücadeleyi yürütüyoruz da onun için uzun sürüyor. Biz antidemokratik, efendim, bir vatandaşı dikkate almayan hiçbir yöntemi terörle mücadelede kullanmadık. Bundan sonra da kullanmayız.
Türkiye günaydın, saat 8.24 sevgili dinleyiciler. Gelin otoriteye, kokuşmuş sisteme kırmızı kart çıkaran o genç adamla devam edelim. Hakikaten Salih Dursun. Futbolculuğu tartışılır, futbolculuğu ayrı bir konudur ama Salih bambaşka bir sayfa yaraladı. Ve sadece Trabzon tarihi açısından değil, Türk futbol tarihi açısından da dünya manşetlerine geçen bir isme dönüştü. Kokuşmuşluğun karşısında gösterdiği kırmızı kartla. O kartı öyle yerden alıp bir hakeme göstermek kolay bir şey değil. sizi en az 1 ila 7 maçlık bir ceza bekliyor, men bekliyor. Diğer taraftan İsveç basınından Çin basınına kadar manşetlerde yer almak da kolay bir şey değil. Bunun için samimi duruşunuz önemli ve Salih Dursun işte böyle bir karakter. Bundan dolayı o da inanamamış bu ilgiye, bu yazılan çizilenlere. Heykeli yapılıyor, tişörtü basılıyor, parklara adı veriliyor, caddelere adı veriliyor. Diğer taraftan da müthiş bir Salih Dursun fırtınası Trabzon'da esiyor. Omuzlarda karşılandı. Sanıyorum Türk futbolunda son yıllarda transfer dışında omuzlara alınan bir karakter yok gibiydi. Efendim dün başkan enteresan. Aslında iki gün öncesine gidelim. Başkandan bir iki yorumu da hatırlamak isteriz. Aralarda iyi de olur. Şimdi hangi açıklaması var? Örneğin birinde 7 faul 4 kırmızı kart. Bakın diyor, toplamda 7 faul yaptık. 4 kırmızı kart çıktı. Bunun yorumunu size bırakıyoruz mesajı veren bir Muharrem Usta vardı. O yorumu dinleriz birazdan ve diğer taraftan da Başkan Muharrem Usta'nın enteresan tweetiyle devam edelim. Şimdi Hakem Deniz Ateş Bitner'i kastetti Twitter'dan. Trabzonspor'u doğuruyorsan düdüğü asacaksın dedi. Bu düzen değişecek. Düzenin değişimine katkı adına futbol tarihinin en ilginç protestosu için şimdi siz taraftarlarımızdan fikirlerinizi bekliyoruz dedi. Bu tweetten sonra zaten öyle öneriler geldi ki önce başkanın o tarihi konuşmasını hatırlamaca.
Bence bu akşam birçok önemli bir dönüşüm gecesini yaşıyoruz. Okullarda çocuklarımız var ya, bizim eğitim görürler. Onlara öğretilen birkaç tane temel kelimeler vardır. Ki o kelimelerle toplum yeşersin, bir medeniyet inşa edilsin. O kelimelerden birisi biliyorsunuz onurdur. Bizde kalede de var öyle bir onur. Mesela bir diğeri şereftir, haysiyettir, gururdur. Maç biliyorsunuz bir dakika uzatıldı. 86. dakikada penaltı oldu. 4 tane kırmızı kart oldu. Üstelik Trabzonspor'un toplam 90 dakikada yaptığı faul sayısı 7. 7 faul, 4 kırmızı kart. Bu ilk başta söylediğim kavramlardan nasibini alan birileri olsa bu maçı o kelimelere bakarak 3 dakika, 5 dakika, 7 dakika uzatır. Gerekirse de Trabzonspor 8-1 yenilir. Mahsuru yok. Bir dakika uzatıyorsunuz, onu da oynatamıyorsunuz. Yazık, çok yazık.
İşte başkan şimdi futbol dünyasına seslendi Twitter'dan. Yorumlarınızı bekliyorum. Bize en şık öneriyi acaba hanginiz yapacaksınız dedi. Dünya spor tarihine geçecek zarif sportif protesto hareketiyle biz meşaleyi ateşliyoruz dedi. Şimdi Trabzonspor cumartesi akşamı Hüseyin Avni Eker'de Osmanlı Spor'u konuk edecek. O maçta bir protestoya hazırlanıyor. Yani sahada öyle şık bir protesto olsun ki herkes bizi konuşsun, hem de hani belli bir çıtayı aşmayalım mesajı veriliyor. Bakın dün Twitter'dan çok farklı ilginç öneriler geldi. Maça 7 futbolcuyla çıkalım. Başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika hareketsiz kalalım. Formaların hepsine Salih Dursun yazalım diyen oldu. Takım sahaya 7 kişi çıksın, tribünler tamamen sussun, hakemlerin eli sıkılmasın denmiş. Bu bana çok yaratıcı gelmiyor. Futbolcular maç başlayınca 1 dakika hareketsiz kalsın, bizler de tribünde 4 dakika susalım demiş biri. Bir diğeri 61. dakikada kırmızı kart kaldıralım demiş. Maçın başında 4 dakika ya da 61. dakikada oyun dursun, sahaya futbolcular otursun diyen olmuş. Bu enteresan. Maç oynanırken motorlu paraşütle yukarıdan kırmızı kartlar bırakılsın diyen olmuş. Futbolcular stadyuma taraftarlarla yürüyerek gelsin, tabii Salih Dursun tişörtleriyle diyen olmuş. Maça 17 kişi çıkalım. Bakın en önemli bence tweet bu. Hakikaten bu arkadaşı tebrik etmek lazım. Maça 17 kişi çıkalım. Nasıl olsa rakip hep 17. 11 futbolcu artı 6 hakem. En azından bir kere eşit olalım demiş. Santra'dan sonra top o maçın hakeminin ayağına atılmalı ve siz ne yapacağınızı bilirsiniz denmeli diyen olmuş. Bana göre bu da yaratıcı ama Trabzon camiası şimdi herhalde en yaratıcı öneriyi gündemine almış vaziyette. Bakalım cumartesi akşamı Hüseyin Avni Eker'de nasıl bir ambiyans Türk futbolunu, hatta dünya futbolunu bekliyor diyelim. Noktayı koyalım. Saat 8.30. Önce reklamlar, hemen ardından zaten manşetler, gazeteler sizleri bekler.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Günaydın Türkiye'de. Şimdi gazete manşetleri.
Türkiye günaydın, 8.34 saat sevgili dinleyiciler. Manşetlerle başlayalım ve ilk gazete doğrudan Vatan olsun. İkinci vukuat var Vatan'ın bugünkü manşetinde. Efendim HDP teröristlerin cenazesinde, hatta olayı biraz daha açtı. Şimdi canlı bombaların cenazesinde yerini almaya başladı. Ankara'da, memleketin başkentinde, göbeğinde 29 masumun hayatını kaybettiği bir ortamda HDP milletvekili, ki Türkiye Partisi oluyoruz diyen bir partinin vekili, gidip canlı bombanın taziye evinde yerini aldı. Onun için dua dahi ettim. Ve PYD'li terörist için açılan taziye evine giden HDP'li Tuğba Hezer, geçen senede polisi şehit eden PKK'lı teröristin tabutunu taşımıştı diyor Vatan. Hakkında şimdi fezleke var. Özellikle bu ziyaret HDP'nin desteği diyelim bir anlamda. Bayağı tepki çekti. HDP'lilere bunun hesabı sorulacak dedi başbakanım. Ahmet Davutoğlu'nun doğrudan bir tepkisi vardı. Vekil terörist için taziyeye gidiyor. Milletin yası ve onuruyla dalga geçiyor. Katillerin yanında saf tutuyor. Vicdan sahibi kimse, helal süt emmiş insan teröre sempatiyle bakamıyor. Teröriste taziyede bulunamaz dedi o sözler.
Eli kanlı bir katilin taziyesine katılmak insanlığa karşı yapılabilecek en büyük ihanettir. Milletimizin yasıyla, onuruyla dalga geçiyorlar. İsteyerek ve bilerek provokasyon yapıyorlar. Açıkça bu ülkede çatışma çıkarmanın gayreti içindeler. Türkiye bu oyuna gelmeyecek ama hukuk içerisinde bunların hesabını da birer birer hepsinden soracak.
CHP'nin de taziye tepkisi vardı sevgili dinleyiciler. O eve ziyaret ülkeye ihanet dedi dün. Kemal Kılıçdaroğlu, teröristin taziye çadırına gitmek ülkeye ihanettir. Bunu kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrı kalacaksın. Teröristi ödüllendirir gibi çadırına gideceksin. Biz bunu kınıyoruz.
Teröristin taziye çadırına gitmek doğru değildir ve bu ülkeye ihanettir. Asla kabul etmiyoruz.
Efendim tarihi kamp Guantanamo kampı kapatılıyor. Artık kilit geldi ki Obama'nın galiba projelerinden biri buydu. Biraz geç oldu ama Obama'nın ikinci döneminin son 50 metresinde artık o karar çıkmak üzere. Amerika ünlü Guantanamo kampını kapatıyor denmiş Vatan'da. Obama Savunma Bakanlığı'nın aldığı karara destek verdi. Ulusal güvenliği sarsıyor dedi ve Guantanamo'da kalan 91 tutuklu şimdi 3 ayrı eyalete kaydırılıyor. Yani oradaki hapishanelere nakledilmiş olacak ve 11 Eylül'ün simgesi bu şekilde ortadan kalkacak. Amerika denmişken tabii şimdi Kasım ayında, bu Kasım'da Amerika'da başkanlık seçimi var. Adaylar zaten belirlendi ve adaylar arasında ciddi rekabetle devam ediyor, yarış devam ediyor. Ön seçimleri izliyoruz ve süper salının altını çizmiş Vatan. Amerika'da 11 eyalette ön seçimlerin yapılacağı süper salıya bir hafta kala tüm eyaletlerde Trump'ın önde olması Cumhuriyetçi Parti'de ciddi bir panik yarattı denmiş ve Trump korkusu şu sıralarda gündemdeki bir diğer hadise diyelim. Geçelim Sözcü gazetesine. Kırmızı kartı kime gösterelim diyor Salih Dursun'un o kartı bugün Sözcü'nün manşeti. Saraydaki ayrı, köşteki ayrı konuşuyor demiş Sözcü. Sanki terör yok, şehitler gelmiyor, komşularla sıfır sorun var gibi konuşuyorlar. İşte kelimesi kelimesine söyledikleri diyor Sözcü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumu en üst noktada, kimse merak etmesin diyor. Türkiye dünyanın en güvenilebilir ülkelerinden biri, Suriye terör ihraç eden ülke haline geldi şeklinde bir değerlendirmesi var. Aynı zamanda Somali Forumu'nda konuştu Cumhurbaşkanı. Terör örgütleri arasında bir fark görmediklerine vurgu yaptı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Birazdan Erdoğan'ın o mesajını dinlemiş olacağız. Diğer tarafta Davutoğlu, eğer Suriye'de Esad ülkenin tüm topraklarını kontrol edemiyorsa Türkiye ve diğer devletlerin desteği sayesindedir diyor. Çavuşoğlu konuşuyor, dış politikamıza bütün dünya imrenerek bakıyor. Amerika sizin tavsiyelerinizi dinlemediğimiz için üzgünüz demiş ve Çavuşoğlu aynen böyle söylemiş. Sözcü de bu açıklamayı kaçırmamış ve Savunma Bakanı İsmet Yılmaz konuşuyor. Türkiye ateş çemberi içinde bir barış adası gibi, biz istiyoruz ki kimse kimseyle kavga etmesin. Türkiye herkese kucağını açtı, açar yorumu. Bu dört farklı yorumu yan yana getirmiş. Şimdi kırmızı kartı acaba biz kime gösterelim diye soruyor Sözcü gazetesi.
Suriye'deki kaos terör örgütleri için büyüyüp serpilecekleri ortam sağladı. Suriye terör ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye Suriye kaynaklı tehditlerin acısını en fazla hisseden, terör saldırılarından en çok etkilenen bir ülkedir. Teröre ve terörü destekleyen ülkelere karşı artık tüm devletlerin ortak ve ilkeli bir duruş sergilemesi gerekiyor. Bu konuda amalı, fakatlı ifadeler kullanmak, iyi terörist, kötü terörist ayrımına gitmek, daha önce gördüğü irtibatı şimdi yok saymak, teröre destek olmak.
AKP ile PKK işbirliği halinde. Dün ana muhalefet aynen bunu söyledi sevgili dinleyiciler. Hatta CHP lideri sözlerimin arkasındayım mesajını verdi. Bu sözüm için mahkemeye vermezseniz namertsiniz dedi. Kimse kanın üstünde oturamaz. Sen başkan olamazsın. Milletin kanında boğulacaksın dedi. Herhalde son dönemin en sert Kemal Kılıçdaroğlu sözlerinden, açıklamalarından biriydi. Devam.
Bomba patladıktan sonra hemen apar topar yıldırım hızıyla isim veriliyor. Şu kişi Suriye vatandaşı, geldi bombayı attı, şu terör örgütüne mensup kişi diye çıkıp açıklama yaptılar. Büyükelçileri çağırdılar. Dediler ki bakın bunu şu terör örgütü yaptı. Suriyeli birisi yaptı. Biz doğruyu nereden öğrendik? Terör örgütünün yaptığı açıklamadan öğrendik. Bombayı patlatanın babasından öğrendik. O benim çocuğumdur diyor. En sonunda DNA testleriyle tespit edildi. Bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı kendi halkına doğruları söylemezse, onları kandırmaya kalkarsa ve gerçek ortaya çıktığı anda hala koltuğunda oturursa bu millete saygısızlıktır.
Türkiye gazetesiyle devam edelim sevgili dinleyiciler. 8.40 saat bu nasıl hakem tayini ey UEFA diyor. Şu E'ye de gerçekten hayran oluyorum artık. Yani önümüze gelene ey demeye başladık. Ey Mısır, ey Rusya. Ki Cumhurbaşkanı çok seviyor bu ünlemi. Ama bakıyoruz basında da zaman zaman ey UEFA noktasına evrilmiş durumda. Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesi var. İtalyan ekibi Lazio'yla Galatasaray rövanşa çıkacak. Rus hakem, Rusya Federasyonu'ndan Vladislav Bezbarodov atanmış. İlişkilerin gerildiği bir ortamda yapılan bu tayin tepki çekti denmiş. Bilmiyorum tepki çekti mi ama savaşa gitmiyoruz. Sonuçta işin ortasında bir futbol var. Elensek dahi hani bu kadar işi siyasi çizgide yorumlamak, bunun biraz mesajını veriyor olmakta biraz akıllara zarar bir durum diye düşünüyorum. Bundan dolayı olacak ki Mustafa Hoca düşünün böyle bir soruya dahi neredeyse kahkaha atarak cevap verdi. Hadi doğrudan Denizli'nin, Mustafa Denizli'nin o Rus hakemle ilgili soruya verdi. Yanıtı hatırlayalım.
Hocam maça Rus hakem atandı. Türkiye'de Rusya arasında bir sıkıntı var. Bu maçı etkileyecek mi sizce?
Onu bilmem. Yani onu hakeme sormak lazım. Onda sıkıntı olur mu? Bizde olmaz.
Efendim İstanbul'u felç etti bir kamyon, bir mikser böyle diyelim, yan yattı ama öyle bir yan yatış ki tam 7 saat o yan yatıştan kurtulamadı ve olan İstanbul diye oldu. Türkiye doğru yazmış, demiş ki İstanbul'u hiçbir şeyden çekmedi, trafikten çektiği kadar. Dün E5 karayolu Zeytinburnu mevkinde yaşanan kazada yan yatan beton tankeri hayatı felç etti. Sürücüler 20 dakikalık yolu 5 saatte gidemedi. Trafik 7 saatte ancak açılabildi. Kimileri çareyi yürümekte buldu. Sabahın 5 çeyreğinde oradan geçtiğimizde zaten kaza yeni meydana gelmişti. Düşünün öğle sularında 12.1 gibi anca bölgenin temizlendi. Kamyonun parça parça kaldırıldığı enteresan bir hadiseyi İstanbul trafiği konuştu ama sanıyorum herkes ciddi ciddi temennilerde bulunarak o 7 saati geride bıraktım. O küstahla soruşturma açıldı, soruşturma var diyor. Harekete geçildi diyor Türkiye. Neyin hareketi, neyin küstahlığı? Gelin o ilginç haberle devam diyelim. Teröristin taziyesine katılan babayla birlikte 11 kişi gözaltına alındı. Türkiye'ye ayağa kaldıran skandala savcılık el koydu. Ankara'da bombalı saldırı var. 29 kişi hayatını kaybetmiş, hatta katledilmiş ve Abdülbaki Somer'i kahraman gibi ananlara operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 11 kişi arasında bir de imam var. Çünkü bir camide bu taziye ziyareti gerçekleşti. Din görevlileri, imamlar, diğer tarafta HDP tabii milletvekili bayağı bayağı gündemdeydi ve soruşturma tüm hızıyla devam ediyor diyelim. İdris Baluken HDP adına partiyi savundu. Tarihsel bazı düzlemler üzerinden bir değerlendirme yapar gibiydi. Hadi Baluken hatırladım bu defa.
Taziye kültürü geride kalanların acılarını paylaşma üzerine yüzyıllardır bu coğrafyada olan bir kültürdür. Bir insan ölünce üzerindeki hüküm kalkar. Kim olursa olsun vekillerimiz açısından bulundukları bölgede geride kalan kişilerin yasına gitmek, o aileyi ziyaret etmekte herhangi bir beis görmedik.
Cumhuriyet gazetesiyle çıkışı yapalım. Çok enteresan bir başlık var. Wikipedia'ya göre Türkiye iç savaşta denmiş. Dünyanın en ünlü sanal ansiklopedisini konuşuyoruz ve iç savaş yaşanan ülkelerin arasına maalesef bizi de eklemiş durumdalar. Dünyada yaşanan iç savaşlar hakkında bilgi veriyor sanal ansiklopedi Wikipedia. Yani bu başlık üzerinden bir verdiği bilgi var ve bu bölümde Türkiye'de sıcak çatışmaların yaşandığı alanların haritalarını da yayımlamaya başlıyor. Yani dışarıdan bir vatandaş bunu takip ettiği zaman bir dünyada Türkiye'yi iç savaş cenderesinde boğulan bir ülke olarak okuyabiliyor. Sitede öz yönetim ilan edilen Varto, Sur, Hakkari, Silvan, Dargeçit, Derik, Nusaybin, İdil, Yüksekova gibi il ve ilçeler sıcak savaş bölgeleri olarak işaretlenmiş durumda. Cumhuriyet öz yönetim ilan edilen demiş ama sözde öz yönetim demekte galiba fayda var. Cumhuriyet'in ilk sayfasında umut nöbeti var. Sıra İzmir'deydi diyor gazete. Tabii ki Can Dündar nöbeti bu ve 84. gün geride kaldı. CHP İzmir İl Başkanı Alaaddin Yüksel ve il yöneticileri, parti meclisi üyesi Mustafa Moroğlu, disiplin kurulu üyesi Mahir Polat, şair Tuğrul Keskin. 84. günün nöbetini devralan isimlerdi ve Silivri'de yine farklı bir rüzgar esti. Diyelim, kadınları ilgilendiren çok enteresan bir haberle devam edelim. Zaman zaman bu haber gündeme geldi ama bakın şimdi nasıl bir mücadeleye dönüşüyor. Kadınların evlendikten sonra soyadlarını kullanabilmelerine olanak veren kararlar nüfus müdürlüklerinde uygulanmıyor demiş Cumhuriyet. Gazeteci Aslı Çakır açtığı davayı kazanmış ama nüfus müdürlüğü bunu yapamayız diyerek itiraz etmiş vaziyette. İlginç haber ve manşetlerin birinci bölümüne son nokta. Birazdan perdeyi yine aralayacağız.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Gerilim sinemasının, korku sinemasının enteresan, biraz da kült ismi dediğimiz John Carpenter'dan enteresan bir deneysel çalışma galiba biraz. O çığlığa bayıldım zaten. İnsan bunu söylemek istiyor. Şimdi 8.53 saat sabah gazetesiyle devam edelim yola sevgili dinleyiciler. Kahve geldi, diğer taraftan John Carpenter dinlendi. Hemen ardından yolumuza kendi gündemimizle, gerçeğimizle devam diyeceğiz. Şimdi sabahın ilk sayfasında 200 bin liralık çalınan saat var. Fenerbahçe'nin kaptanı Gökhan Gönül'e Antalya'da bir diğer darbe. Takım zaten 4 yemiş, bir de üzerine hırsızlık şoku yaşanmış. Gönül'ün Antalya Spor'da oynadıkları maçta soyunma odasından 200 bin liralık bir saati çalındığı ortaya çıkmış vaziyette. 200'lük saatle maça gidilir mi diyesi de geliyor insanın. Hatta soyunma odasında o kapıya güvenilebilir mi? Üstelik orası bir deplasman. Manşete döndüğümüzde Şer İttifakı'na dur diyelim çağrısı var. Sabahın özel haberi, Sur'un eski belediye başkanı Toptancı konuşmuş. Hatta tarihi çağrı olarak yorumlanmış. Muhafazakar Kürtler demiş, ayağa kalkmalı. PKK ve PYD terör örgütüdür demeli. Bu ülke şu anda iki savaş veriyor. Biri silahlı, ikincisi psikolojik. Algı savaşını HDP ve FETÖ, silahlı savaşı kukla olan PKK yapıyor diyor Sabah. Sur, Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabenin bulunduğu yer. Sur'un özü İslam'dır. Bu yüzden ilk mücadele Sur'da başladı. Şu anda belediye ve seküler Kürtlerin elinde. Şu an belediye nasyonel ve seküler Kürtlerin elinde denmiş. Yıllardır belediyeler burada İslam dinini kötülüyor. Güneydoğu'daki kentlerde terörün kökünü kazımak için önce belediyeleri kurtarmak gerekiyor denmiş. Bölgede görev yapan paralel polisler devlet aleyhine çalışıyor. FETÖ terör örgütü PKK'ya istihbarat veriyor. Çukur siyaseti bundan kaynaklanıyor. Hendeklere göz yumuluyor. FETÖ'cü polisler mutlaka saf dışı edilmeli denmiş. Biraz bol kutuplaştırıcı bir haber okuduğumuzun biz de galiba gerçeğine varmışız. Sabaha noktayı koyalım ve geçelim bu defa Milliyet gazetesine. Aile boyu IŞİD diyor Milliyet'in manşeti. Sultanahmet bombacısı gündemde bu defa. Düşünün, neredeyse Sultanahmet'i dahi unuttuk. İki amcası, İkizi, diğer bir kardeşi de meğerse örgütle bağlantılıymış. Yani aile boyu bir IŞİD görüntüsü var. 12 Alman turistin öldüğü saldırıyı düzenleyen Nabil Fadla'nın evindeki dijitallerin incelenmesiyle önemli bilgilere ulaşıldı diyor Milliyet. Polis amca Adil Fadli'nin IŞİD'e biat ettiğini, diğer amcanın terör örgütü adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır hareketlerini takip ettiğini saptadı. Sahte pasaport kullanan kardeş Memduh Fadlı içinse canlı bomba kuşkusu ortaya çıktı. Durum daha bitmedi. Kardeşler arasında adı geçen İbrahim Fadlı da var. O da Sultanahmet bombacısının ikiziymiş. 2012'de IŞİD'e katılmış ve adam 4 aydır sırra kadem basmış durumda. Yani Türkiye bu adamlarla uğraşmaya neredeyse önümüzdeki 5 yıl boyunca yine devam edecek diyelim. Mars'ta plastik bulundu. Ama tahmin ettiğiniz Mars değil. İlk aşamada ben de balıklama atladım habere. Acaba gerçek midir diye. Meğerse işin içinde bir çikolata varmış. Şimdi çikolata üreticisi Almanya'da bir üründe plastik çıkmasının ardından 55 ülkedeki çikolatalarını apar topar toplatıyor. Son kullanım tarihleri 19 Haziran 8 Ocak olan, yani geride kalan 8 Ocak. 8 Ocak olan Mars, Snickers, Milky Way ve Celebrations çikolataları geri çağırma kapsamında denmiş. Yani 19 Haziran'da özellikle Orta Avrupa'daki Mars çikolataları şimdi fazlasıyla gündemde dedirten bir hadise. Hürriyetle çıkışı yapalım. Hatta Arap çıkışı diyelim. Hatta Arap saçı diyesi dahi geliyor insanın. Şimdi Başbakan Davutoğlu El Cezire'ye konuşmuş. Suriye'ye askeri müdahalede bulunursak Arap ülkelerinin bizi savunacağının acaba garantisi var mı demiş. Davutoğlu bir Arap devlet adamının kendisine yönelttiği Suriye'ye acaba neden müdahalede bulunmuyorsunuz sorusuna yanıt vermiş, Başıkay'ı hatırlatmış. Şimdi bize bu soruyu soranlar dönüp kendilerine bakmalı. Hangi Arap ülkesi Türkiye'den daha fazlasını yaptı? Neden Türkiye Musul'u özgürleştirmek, destek olmak için Musul'a gittiğinde Arap Ligi Türkiye'yi kınadı ve geri çekmemizi talep etti? Eğer Suriye'ye askeri müdahalede bulunursak Arap ülkelerinin bizi savunacağının ve destekleyeceğinin garantisini acaba kim verecek diyor. Yani bölgedeki durumun da tamamen Arap saçı olduğunu yansıtan bir haberi okuyor durumdayız. Efendim noktayı koyalım. Hatta Cansel'i revire kapatmışlar başlığıyla koyalım. Günün haberi aslında bu. Bu manşetten görülmedi. Öğretmeninin tecavüzüne uğradıktan sonra canına kıyan Cansel Buse'nin Kırşehir'deki ailesiyle konuştuk diyor Hürriyet. Teyzesi konuşmuş. Aynen kadın bakın şöyle söylemiş. O öğretmenin Cansel'i etütten alıp götürdüğü 14 Şubat'ta okuldan kimse kızınız gecikti diye annesini aramadı. Cansel ertesi gün müdür yardımcısıyla rehberlik öğretmenine olayı anlatıyor. Okulda baygınlık geçirdiğinde gerçek açığa çıkmasın diye çağrılan ambulansı gönderip kızımızı revire kapatmışlar. Yani üstünü örttükçe sanıyorum daha fazla pis kokuların ortaya çıktığı gerçekten sıra dışı bir haberi konuşmuş vaziyetteyiz. Saat 9 noktayı koyalım bu bölüme. Neval Aldırmaz yeniden sizlerle ve hemen ardından Türkiye ve dünyayı konuşmaya devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Suriye meselesi, Suriye iç savaşı farklı bir konuyla gündemde bu defa sevgili dinleyiciler. İçeriden bir değerlendirme geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan Arap ülkelerine bir eleştiri gibiydi. Davutoğlu, Suriye'ye olası bir müdahale halinde Arap ülkelerinin tutumuna ilişkin şüphelerini, Suriye'ye askeri müdahalede bulunursak Arap ülkelerinin bizi destekleyeceğinin garantisini kim verecek sözleriyle dile getirdi. El Cezire'ye konuştu başbakan. Çok önemli bir Arap devlet adamının kendisine Suriye'ye neden müdahalede bulunmuyorsunuz diye sorduğunu söyledi. Şimdi bize bu soruyu soranlar dönüp kendilerine bakmalı. Hangi Arap ülkesi Türkiye'den acaba çok daha fazlasını yaptı dedi. Ankara'dan Körfez'e tabii enteresan bir eleştiri olarak da yorumlanabilir bu ve bu konuyu konuşacağız. Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu konuğumuz. Sayın Loğoğlu merhaba efendim.
İyi günler diliyorum. Buyurun.
Suriye konusu neredeyse evet. Her hafta farklı bir paradigma ile bizi içine çeken bir hadise. Sürekli şekilde değişen koşulları konuşuyoruz ama Başbakan'dan galiba Arap dünyasına enteresan bir değerlendirme geldi. Ne demek istiyor sizce Ahmet Davutoğlu?
Yani Suriye'de olup bitenler bir kasırgadır. Bu kasırganın bir de gözü var ise bu göz giderek Türkiye'ye kayıyor. Önce bunu ifade etmek isterim. Yani Türkiye'nin önünde çok daha fazla, çok daha büyük sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Suriye yola girse bile ki şu anda öyle bir umut var. Hem Cenevre 3 süreci hem işte çatışmaların durdurulması konusu bir umut penceresi açıyor. Herkes için açıyor. Türkiye'nin de bunun içinde olması lazım. Bunu alabildiğine desteklemesi lazım. Bu ana bir nokta, önemli bir nokta benim için. Sorunun yanıtına gelince Sayın Başbakan'ın bu söyledikleri yani çok ilginç, acı bir itiraf gibi geliyor. Yani Arap dünyasıyla bu kadar işçi olan, bu kadar gidip gelen eğitimi boyunca, akademik kariyeri boyunca bu ülkeleri incelemiş olan bir başbakanın nihayet bir noktada Arap dünyasının Türkiye bakış açısının hep ileri sürdüğü, AKP tarafından ileri sürdüğü gibi olumlu olmadığı, ikircikli olduğu, hatta soru işaretli olduğu itirafında bulunması bana göre hem acı hem önemli.
Evet.
Başbakanın bunu söylemesinin belki bu kendi açısından nedenler bu değil. Ama objektif olarak baktığımız zaman Arap dünyasına yönelik bu sorgulama, bu eleştirinin iki ana nedeni var. Birincisi tarih. Arap ülkeleri Türkiye'ye Osmanlı döneminden gelen bir şeyle, bir mirasla bir türlü olumlu bakamazlar, bakmazlar. Yani buna burukluk diyebilirsiniz, buna husumet diyebilirsiniz.
Tarihi
buna,
mesafe diyebiliriz belki de.
Tarihi mesafe diyebilirsiniz. Ama bu belki Arap ülkelerinden, ülkeden ülkeye değişen şey karakteri, rengi vardır bu olgunun. Ama hepsinin Türkiye bakış açısında bir böyle kuşkulu, ikircikli bir içerik vardır. İkinci boyut belki son dönemlerin Türkiye'si değil, özellikle AKP'nin Türkiye'si değil ama bütün Arap ülkeleri Türkiye'ye biraz böyle olumlu bakarlardı. Türkiye NATO üyesi, Türkiye Avrupa Birliği'ne yakın, Türkiye'nin Batı ile ilişkileri var. Ayrıca ve daha önemli olarak Türkiye demokratik bir ülke ve laik bir ülke. Yani bir noktada Türkiye'ye karşı bir özenti idi. Yani Arap ülkeleri bizim gibi olmak isterlerdi. Oysa neticede biz onlara benzemeye başladık. Demokrasi, hukukun üstünlüğü vesaire gibi konular bakımından. O nedenle bu iki faktör birleştiğinde tarihi mesafe sizin dediğiniz gibi ve Türkiye'nin artık böyle gıpta edilecek, özenilecek bir ülke olma durumundan çıkması nedeniyle böyle bir noktaya gelmiş oluyor. Herhalde bunu hissetmiş olacak ki Sayın Başbakan bunu bir noktada itiraf olarak yapmadı tabii bunu. Ben itiraf olarak görüyorum ama bir serzeniş olarak şey yaptı. Ve doğrudur. Bakın Türkiye Suriye'ye girdiği takdirde ki alabildiğine yanlış olur. Hiçbir gerekçe topyekun Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir saldırı olmadığı takdirde hiçbir gerekçe böyle bir müdahaleyi haklı ve meşru kılamaz. Bunu yaptığı takdirde Türkiye'ne hiçbir Arap ülkesini yanında bulmaz. Yani ne Suudi Arabistan ne Katar bütün Arap ülkelerini de karşısında bulur. Bunu çok iyi bilmemiz lazım.
Bu önemli. Tam da bu noktada o zaman şunu sorayım. Başbakanın eleştirisinde veya sizin söyleminizde, serzenişinde Doha yönetimine, Riyad yönetimine de acaba bir eleştiri söz konusu mu? Yoksa başka Arap dünyası mı kastediliyor?
Yani daha çok ben bu sözlerim bütün Arap alemine yönelik olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Bunlar şöyle veya böyle Suudi Arabistan ve Katar'la ilişkilerine bir gölge düşmek düşmesini istemezler. Muhtaç olduğu için değil. Ama öyle bir ilişki var. Ve zaten yani Katar ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye girdiği zaman Türkiye'nin yanında olup olmaması o kadar önemli de değil. Türkiye bunu böyle bir şeye kalkıştığı takdirde bunu tek başına yapması lazım. Ama tekrarlıyorum. Buna asla buna teşebbüs etmemeli.
Evet.
Katar ve Suudi Arabistan'a özel bir mesaj yönelteğini de sanmıyorum doğrusu. Mesaj bütün Arap ülkelerine dersek daha belki inandırıcı olur.
Bir büyükelçi olarak yorumunuzu çok merak ediyorum. Çok da kısa bir yorum olabilir Sayın Loğlu. Suriye'de savaşın içine sokulmak istendiğini düşünüyor musunuz? Her ne kadar ateşkes ortamı konuşuyor olsak da. Türkiye gerçekten de içeri çekilmek isteniyor mu acaba?
Şöyle diyeyim. Bir defa bir uluslararası dinamik oluştu Suriye'ye barış getirmek için.
Evet.
O nedenle yani IŞİD faktörü dışında böyle karadan bir mücadele, bir müdahale gerektiren bir durum yok. Suriye'nin barışa gitmesi lazım. IŞİD'in de halledilmesi lazım. Ben Türkiye'nin savaşa sokulmak istendiğini de düşünmüyorum. Ama Türkiye'yi savaşa sokmak isteyen güçler daha çok içeride. Dışarıdan çok içeride. Buna dikkat etmemiz lazım ve hükümeti her noktada uyarmamız lazım böyle bir yola gitmemesi için.
Sayın Loğlu çok teşekkürler. Değerli yorumlarınız için özlemişiz yorumlarınızı.
Eksik olmayın, sağ olun.
Evet sevgili dinleyiciler, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Arap ülkelerine eleştirisini dinlemiş olduk. Özellikle o eleştiri üzerinden de eski CHP Adana Milletvekili ve emekli Büyükelçi Faruk Loğlu'ydu konuğumuz. Onun yorumlarını aldık. RSFM'de Orta Doğu'yu özellikle Suriye ekseninde konuşmaya, görüşmeye devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye.